Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda bugünkü değerli konuğumuz İHA İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Atalay. Evet. Osman'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şeref verdin, ayağına sağlık.
Estağfurullah.
Seni Türkiye'de değil, bütün İslam coğrafyasında hatta dünyada herkes tanır. Yani internete girip Osman Atalay yazdığınızda gerçekten hayatını başka insanların ihtiyaçlarına Allah rızası için vakfetmiş bir insan. Çok değerli bir kardeşimiz. Sağ ol, var ol. Değerli vaktini ayırdığın, geldiğin için.
Ne demek?
Sen tabii şimdi İslam dünyasının, aslında dünyanın birçok yerinin, yani çok geniş coğrafyada, dünya sana küçük geliyordur hakikaten, demin sohbet ediyorduk. özellikle tabii İslam coğrafyasının derinlemesine, ihtiyaçlarına bizzat gözlemle şahit olmuş bir insansın. Bunu yani yerinde insanları ve ihtiyaçları bizzat görerek yaşamak bambaşka.
Müşahede ederek.
Tabii
doğru.
Buradan televizyon ekranlarından seyretmek başka, duymak başka ama müşahede etmek
doğru.
Başka. Dünyanın her yerine gidiyorsun evet. İnsanlara yardım için. Bunlar tabii bir kısmı doğal afetler oluyor ama bir kısmı da...
Tabii işgaller, kriz bölgeleri, evet. Kuraklık, açlık dediğiniz gibi çok farklı sebeplerden dolayı. Ama sonuçta insani yardım amacıyla gidiyoruz. Dünyanın 110 ülke ve bölgesindeyiz. İşte inşallah kurban geliyor. Bu sene de kurban bayramında 20. yılımız İHA İnsani Yardım Vakfı olarak 20 yıldır dünyanın birçok bölgesinde yani Müslümanların yaşadığı İslam dünyasının coğrafyalarında özellikle doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda inşallah onlarla bayramlaşacağız. Tabii bu bayramlaşırken de az önce dediğin gibi yerinde müşahede ediyoruz. Müslümanların yaşadığı sıkıntıları, siyasi sıkıntılar oluyor, sosyal sıkıntılar oluyor, kültürel sıkıntılar oluyor, ekonomik sıkıntılar oluyor. Bunları dediğiniz gibi sebeplerini gerçekten de yani bunların asıl sebeplerini yakından müşahede etme ya da onların birinci derecede mağdurların ya da o yaşayan problemi yaşayan insanların ağızlarından dinleme şansına sahip oluyoruz. Tabii bu şansı da iyi kullanmaya çalışıyoruz, çalışmalıyız. Çünkü sonuçta dolaştığımız İslam coğrafyasında ki Müslümanların hem sıkıntıları var, kimi yerde dertleri var, üzüntüleri var. Kimi bölgelerde işgaller var, kimi bölgelerde saldırılar var, kimi bölgelerde açlıkla mücadele var, kuraklıkla mücadele var, kimi yerde de bilgi problemi var, yani eğitim problemi var, eğitimsizlikten kaynaklanan da sıkıntılar var. Ama temelde hepsini topladığımızda bu İslam dünyasının bugün içinde yaşadığı sorunların ana sebebine baktığımızda birinci problemi İslam birliğinin fikrinin, İslam Birliği düşüncesinin, o İslam Birliği'ne olan inancın bir kere pekiştirilmesi gerekiyor. Temel problem bu. İslam Birliği inancını, bizim şuurunu pekiştirmemiz gerekiyor. Temel problem bu. Yani İslam Birliği kavramı, düşüncesi, hayali, hedefi gerçekleşmeden İslam coğrafyasındaki Müslümanların yaşadığı beldelerde, ülkelerde, topraklarda maalesef bu sıkıntıları siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ne derse ekleyelim bu sıkıntıları gidermek çok kolay olmayacak. Yani ana problem dönüyor, dolaşıyor, geliyor İttihat-ı İslam. İslam birliği, Müslümanların birlik olması, beraber olması ve bu birlik ve beraberlik düşüncesini somutlaştırmaları çok önemli. Yani teoride belki yıllardır İslam Birliği ile ilgili birçok entelektüeller, yazarlar veya özel kurum ve kuruluşlar bunu dillendirdiler, bir mücadele ettiler ama önemli olan bununla ilgili somut bir şeyler yapmak. Yani artık bu işi kurumsallaştırmak. Kurumsallaşması için İslam Birliği'nin gerçekten de bu düşüncenin pratikte gerçekleşmesi için bizim çok ciddi kurumlara, çok ciddi çalışmalara, fedakarlıklara ihtiyacımız var. Yani şimdi bakıyoruz tarihte tabii Osmanlı en bizim somut örneğimiz Osmanlı. Hiç şüphesiz ki. Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra, tabii o yıkılış dönemlerinden sonra İslam dünyasında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ve hala bu sıkıntıları çekiyoruz. Hele yaşadığımız bu günlerde. Özellikle yaşadığımız şu günlerde. Bir ara İttihat-ı İslam düşüncesi, gene Osmanlı aydınları tekrar bunu dillendiriyor. Hatta Pakistanlı ve Hint aydınlarıyla birlikte bunu seslendiriyorlar. İttihat-ı İslam'ın yeniden güçlenmesi için. Tabii çok sıkıntılar yaşanıyor. İşte bir dünya savaşları var, ikinci dünya savaşları var. Ve daha sonra yakın dönemde Arapların özellikle 1969 yılında 21 Ağustos 1969 yılında bakıyoruz. Mescid-i Aksa'nın kundaklanması var. Ve Mescid-i Aksa'nın kundaklanması hadisesiyle birlikte Arap İslam dünyası bir araya geliyor bir şekilde. Fas'ın başkenti Rabat'ta İslam Konferans Örgütü'nü kuruyor. Bu çok hayra alamet bir düşünce aslında. Hayırlı bir düşünce. Hayra vesile olması için de çok güzel bir şey bu. Bir araya gelme vesilesi oluyor. Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasından sonra 1969 yılında Fas'ın Rabat başkentinde o dönem 50 İslam ülkesi İslam Konferans Örgütü'nü kuruyor. Daha sonra 69'da gerçekleşiyor. 69-57'de de Türkiye İslam Konferansı Örgütü'ne üye oluyor. Bugün İslam Konferansı Örgütü, tabii adı İslam İşbirliği Teşkilatı'na yeni yapılanmayla İslam İşbirliği Teşkilatı oldu. Şu an 57 üye ülkesi var İslam İşbirliği Teşkilatı'nın. Şimdi tabii o günden bugüne İslam Konferansı Örgütü, geçmişteki adıyla kurulduğu dönemde 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü üye ülkeleri çok etkili olamadılar. Yani sadece işte kültürel anlamda, siyasi anlamda toplantılar yaptılar, bir araya geldiler. Onun ekonomik bir gücü ya da siyasi bir gücü, yaptırım gücü olmadı maalesef. Yani sadece kuruldu, işte ağırlıklı olarak tabii kuruluş amacı Filistin meselesi olduğu için ağırlıklı olarak Filistin sorunuyla ilgili bir araya gelmeye çalıştı. 1942'de ise Arap Birliği kuruldu. Orada da 20 ülke, yaklaşık 20 ülke bir araya geldi. 1942'de de Arap Birliği'ni kurdu. Bu da tabii, bu daha ziyade Arapların kendi aralarında istişare ettiği, ekonomik, siyasi anlamda istişare ettiği bir kurum olarak devam etti. Bakıyoruz, daha sonra günümüze kadar gelinen süreç içerisinde bakıyoruz, İslam Birliği ile ilgili, yani İttihat-ı İslam düşüncesini pratiğe dönüştürme noktasında birçok belki aydınların kişisel girişimleri olmuştur, fikirleri olmuştur. Fakat somut manada İslam Birliği'nin güçlü bir şekilde kurumsallaşması, pratikte güçlenmesi, hayat bulması ile ilgili bir çalışma gerçekleşmemiş. Yani önümüzde iki tane örnek var geçmişte. 1969 yılında kurulan İslam Konferansı Örgütü, 1942'de Arap Ligi var. Fakat 2000'li yıllara geldiğimizde, 1997 ve 2000'li yıllarda Allah rahmet eylesin Sayın Necmettin Erbakan hocamız, 1997'de İstanbul'da D8'leri bir araya getirdi. Bu çok aslında önemli bir olay. Yani gerçekten İslam tarihi süreci içerisine baktığımızda Müslümanların bir araya gelmesi, toparlanması, ortak hareket etmesi, siyasi, sosyal, ekonomik anlamda ortak bir birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme düşüncesini pratik örneklerinden biridir D8 İstanbul toplantısı. Az önce dediğimiz gibi İslam Konferans Örgütü, Arap Ligi ve D8. Hele 21. yüzyılda Batı'nın sanayi devrimi, işte modernizmin dört nala ilerlediği bir ortamda ve emperyalizmin sömürü güçlerinin tüm şeyiyle, gücüyle İslam dünyasında çeşitli hileler ve oyunlar sergilediği bir dönemde Sayın Necmettin Erbakan, Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan hocamızın D8 projesi, düşüncesi ve İstanbul'da bunun en azından bir adımını atmış olması çok önemli bir olay. Burada ne vardı D8'lerde? D8'lerde bakıyorsunuz İslam dünyasının güçlü ülkelere, işte enerji anlamında, işte sanayi ve ticari siyasi anlamda güç belli bir güce kavuşmuş ya da belli bir güç etrafında toparlanmaya çalışan ülkelerdi bunlar. İşte Mısır'ı var, bakıyoruz Nijerya'sı var, Türkiye'si var, Pakistan'ı var, Malezya'sı var, Endonezya'sı var ve Bangladeş'i var. Şimdi ve İstanbul'da toplanıyor. Gerçekten de zaten bu D8'ler kime karşıydı? Gelişmiş 7 ülkeye karşıydı. Yani Amerika'ya, işte efendim İngiltere'ye, Fransa'ya, Japonya'ya karşı, gelişmiş ülkelere karşıydı. Yani sizin nasıl Batı dünyasının ekonomik anlamda, siyasi anlamda, kültürel anlamda bir beraber ortak hareket eden siyasi ve ekonomik gücü varsa, İslam dünyasının neden olmasın? Yani enerjisini, aklını, bilgisini, teknolojisini ortak kullanabilecek. Hem İslam dünyasının hayrına hem de insanlığın hayrına ortak kullanabilecek neden bir mekanizması olmasın? İşte D8 o açıdan çok önemliydi. Ama tabii maalesef orada kaldı mı kalmadı. Belki sekteye uğradı ama inşallah şu yaşadığımız süreç içerisinde Arap devrimleriyle, Arap baharı ve Arap devrimleri diyoruz çünkü çok tartışılan bir kavram olduğu için, ama bir ümit varız gerçekten de. Yani bugün işte Arap dünyasına baktığımızda, Arap ve İslam dünyasına baktığımızda tabii 20 yıl, 30 yıl öncesinin Arap-İslam dünyasıyla bugün Arap-İslam dünyasında cereyan eden siyasi, kültürel ve ekonomik olaylara baktığımızda çok umutluyuz ve çok da ümitliyiz İslam dünyasından.
Evet, inşallah. Rahmetli Erbakan hocamız gerçekten hem meclis kürsüsünde, hem sokaklarda, hem dünyanın her yerinde gümbür gümbür İslam birliğini açıkça ifade etmiş, savunmuş ve bunun için hayatını vakfedip çok önemli girişimlerde bulunmuş. Allah razı olsun. İnşallah biz de o büyüklerimizin açtığı yolda İslam Birliği zaten zaruret olmuş olan bu dönemde inşallah bunun gerekliliğini yapmaya gayret etmemiz bizim üzerimize bir farz vazife.
Farz
zaten
evet, Üstad
Hazretleri'nin. Ama zaman şunu gösterdi ki Osman'cığım, sen de müşahede ederek görüyorsun, siyaseten yani altyapısı oluşmamış, imani altyapısı oluşmamış siyasi kurumsallaşmalarla bu neticeye varamadık bugüne kadar.
Evet.
Şimdi bu şunu gösterdi bize. Önce insanların ahir zaman gibi bir dönemde yaşıyoruz. İmanlarının güçlenmesi. Yani o, çünkü son 100 seneden beri dediğin gibi Osmanlı yıkılışından ve o zamandan işte 150 sene sanayi devrimi, o zamanki ateist ideolojilerin, Darwinist ideolojilerin gelişmesi ve bütün dünyaya ve bizim ülkemize de tabii Osmanlı'nın parçalanmasında da bir faktördür bu.
Kesinlikle.
Dolayısıyla insanların önce güçlü bir imana kavuşması.
Temel en önemli tabii.
Şimdi mesela ülkemizde siyasi iktidarın son 3 dönemde gelişmesinin altında da aslında ülkemizde bir imani altyapı olduğunu ve ondan sonra bunun siyasete aksettiğini görüyoruz.
Tabii.
Yoksa tevafuklar zinciriyle oluşmadı bu.
Kesinlikle doğru.
Evet. Dolayısıyla hakikaten önce bir İslami şuurun artması, imani yapının artması, ondan sonra o kurumsal yapıların altı dolmuş olarak cereyan ettiğinde daha güçlü olacağını bu dönem şimdi bize gösterdi ve gösterecek inşallah. Çünkü hakikaten Arap Baharı'nın arkasında da inşallah İslami bir şuur.
İnşallah.
Çünkü despotizme karşı,
kesinlikle,
değil mi? Yani iman hürriyetini yaşayamayan insanların artık bir imani ve İslami şuurla baş kaldırısı. O değil mi? O zalim, tabii, diktatörler dönemini bitirmesi.
Yıllardır.
Şimdi o da tabii kendi kendine yürümeyecektir. Onların da bir akıl hocalarına,
kesinlikle,
değil mi, takip etmeleri gereken bir insana ihtiyaçları,
tabii,
var.
Örnek
Türkiye,
alacakları.
Evet, Malezya çok güzel, ikiz kulelerin daha iyisini, en iyisini yapabiliyorlar. İleri,
doğru,
seviyedeler hakikaten.
Doğru,
yani sanayide, teknolojide.
Doğru.
Ama Türk İslam dünyasını idare veyahut hizmetkar olmak,
tabii,
Türkiye'ye mahsus bir,
tabii,
özellik.
O motive edecek güç, evet, bambaşka bir şey. Yani teknolojide,
evet,
şey sağlayabilirsiniz, tek başına kültürde bir devrim oluşturabilirsiniz ama bunun hepsiyle birlikte bir ana motor vazifesi görmek o kadar kolay bir şey değil, dediğin gibi.
Evet.
O dediğin gibi tarihsel birikim, tecrübe, o çok önemli.
Ve Türkiye'de var bu tarihsel birikim.
Evet.
Herkes de Türkiye'ye bu yönden teveccüh etmiş durumda.
Zaten evet, herkesin gözü dediğin gibi Arap devrimlerine, Arap Baharı olarak adlandırılan son şeye baktığımızda herkesin gözü Türkiye'de. Arap İslam dünyasının gözü Türkiye'de. Bu çok önemli. Az önce senin dediğin o imani altyapı. Şimdi o zaten İslam Birliği'nin olmazsa olmaz koşulu, İslam Birliği'nin teoriden pratiğe geçirecek en önemli şey o imani altyapı. Çünkü Müslümanlar ancak kardeştirler düsturu. Oradaki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Yani iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Burada en önemli mesele insanların birbirini sevmesi. Müslümanların o kardeşlik bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Yani imani altyapı dediğiniz bu çok önemli. Yani eğer kardeşlik, Müslümanlar ancak kardeştirler bilincini siz her alanda, pratik hayatınızda, sosyal hayatta, kültürel hayatta, ekonomik hayatta, siyasi hayatta uygularsanız, işte o kardeşliğin tezahürü olarak o birliği, beraberliği gerçekleştirmiş oluruz. Yani bu bireysel anlamda başlar. Bireysel anlamda sosyal hayata tekabül eder. Sosyal hayattan toplumlara, milletlere ve bütün ülkelere sirayet eder. Yani kardeşlik şeyi böyle bir şey. Çünkü İttihadı İslam'ın gerçekleşmemesinin önündeki en büyük engeller neydi? Az önce dediğiniz gibi Batı'nın müthiş bir atağı oldu. Özellikle Osmanlı'nın tabii yıkıldıktan, dünya siyaset sahnesinden çekildikten sonra tabii Batı'nın, kabul etmek gerekiyor, müthiş bir teknolojik anlamda, kültürel anlamda, sanatsal anlamda, felsefi anlamda bütün dünyayı hegemonyası altına aldı. Müthiş bir tahribat oldu. Bu tahribat İslam dünyasında da oldu. Az önce dediğiniz gibi yani İslam dünyasındaki o tahribat neticesinde İslam dünyası birbiriyle ilişkisini kopardı birbirleriyle. Yani oysa Araplar bizim kardeşimizdir. Nedir? Müslüman kardeşimizdir. Türkler, Araplar birbirinden koparıldı. Oysa et ve tırnak gibidir müminler.
Tabii.
Hani birbirlerini sevmediler. Bir vücudun azaları gibidirler. Bir vücudun bir azasında bir rahatsızlık olursa vücudun tüm tamamı bu rahatsızlığı duyar.
Tabii.
Şimdi burada İttihadı İslam'ı bu şekilde görmek gerekiyor. İslam Birliği, Müslümanlar bir vücut gibidirler. Hani ayet-i kerimede dağılıp parçalanmayın. Sonra zayıflarsınız. Şimdi burada bu dağılma olmuş, parçalanma olmuş. Yani İslam dünyası dağılmış, parçalamışlar, dağıtmışlar. Her anlamda, kültürel anlamda, ahlaki anlamda, sosyal, ekonomik, siyasi anlamda paramparça olmuş. Ve adeta dediğiniz gibi yani emperyalistlerin sömürüsü haline gelmiş. İşte burada ama çok şükür sanki o dönem sanki bitti gibi. Bitiyor gibi. Çünkü bunun emarelerini görüyoruz. İşte az önce dediğiniz gibi sizin de diktatörler, işte yıllardır Arap dünyasında, dünyanın birçok ülkesinde de diktatörler vardı. 30 yıldır, 40 yıldır halkını inim inim inletmiş. Ülkenin doğal kaynaklarını, enerji yataklarını adeta batılı emperyalist ülkelerle paylaşmış. Kendi halkının bilinçlenmesi, bilgilenmesi, kendi ülkesinin kalkınmasıyla ilgili hiçbir faaliyette bulunmamış despot liderler vardı. Ama şimdi bakıyoruz, tabii İslam dünyasında bilimin gelişmesi, ilme önem verilmesi, ardından tabii sanayinin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte o sizin dediğiniz gibi İslam kardeşliği fikri şuurda gelişecektir. İslam kardeşliği şuurunun gelişmesinden sonra da işte İttihat-ı İslam, İslam Birliği bu tedricidir. Yani bu doğal bir sürece doğru gidiyor. Yani aslında bugün Orta Doğu'ya baktığınızda ya da İslam dünyasına baktığınızda bakıyorsunuz bütün İslam ülkeleri ve Arap dünyasının gözü Türkiye'de. O bir Osmanlı özlemi onlarda var. Böyle bir beklenti var. Yani Türkiye'nin özellikle ekonomik ve siyasi tarihsel tecrübesinden faydalanmak istiyorlar. Yani burayı rol model olarak görürken tabii ki her toplumun kendi geleneği, kültürü bir başka ülkeye rol model olmak zorunda değildir. Ama siyasi tecrübesi, ticari tecrübesi, yönetim tecrübesi çok önemli. Orada rol modellik vardır. O açıdan Arap İslam dünyası bu manada Osmanlı tarihinden bugüne kadar bugün mevcut yönetiminde sahip olduğu, taşıdığı o tecrübe ve birikimi Arap dünyası muhakkak bizle paylaşmak istiyor. Yani bunu yadırgamamak gerekiyor. Bunu da çok farklı da algılamamak gerekiyor. Bu gayet doğal bir şey ve bir realitedir. O açıdan biz İttihat-ı İslam'ı böyle görüyoruz. Yani İslam Birliği aynı zamanda bir kardeşlik birliğidir. Yani imanın gereğidir İslam Birliği. Çünkü Müslümanlar ancak kardeştirler düsturuyla biz sürekli hareket ediyoruz. Bunu sürekli vurguluyoruz hayatımızda. Müslümanlar ancak kardeştirler. Bu ne demek? Müslümanlar birbirini sever. Müslümanlar sahip olduğu siyasi, kültürel, ekonomik, sanatsal her türlü enerji kaynakları, teknoloji, her şeyini paylaşmak hükmünde ve zorundadır. Tabii. İşte İslam Birliği bu doğal süreciyle, az önce dediğim gibi imani altyapı çok önemli. Evet. Eğer inanıyorsanız üstünsünüz. Her şey inanmakla başlıyor. Yani önce inanırsınız, inandıktan sonra imanın gereğiyle hareket edersiniz. Ne diyor? Birbirinizi sevmedikçe kardeş olamazsınız. Yani birbirinizi seveceksiniz. O sevmekle birlikte zaten birbirini tanımak, yakınlaşmak var. Bakın biz Arap dünyasıyla yaklaşık 80 yıldır öylesine uzaklaşmışız ki, uzaklaştırmışlar ki bizi. Yani biz Arap dünyasıyla gerek diplomatik anlamda, gerek siyasi anlamda, gerek ekonomik, kültürel anlamda tamamen kopmuşuz. 80 yıldır. Şu son 20-25 yıldır işte rahmetli Turgut Özal dönemi var. Rahmetli Erbakan Hoca dönemi ve bu dönemde de özellikle AK Parti hükümetinin şu son 10 yıl Orta Doğu Afrika açılımına ve Balkan açılımına baktığımızda özellikle Osmanlı coğrafyasına bir açılım siyaseti güttü. Dikkat ederseniz bizim insani yardım kuruluşlarımız, şimdi biz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak 110 ülke ve bölgede kurban kesiyoruz. Yani Latin Amerika'dan tutun, Balkanlardan, Bangladeş'ten, Filipinler Moro'dan, Patani'den, efendim Mısır'dan, Yemen'den, İstanbul'da Edirne'ye varıncaya kadar kurban kesiyoruz. Bizim gibi birçok kuruluşta böyle. Yani biz 1997-98 yılında kurban kesmeye gittiğimizde Afrika'ya 99'da bir yardım kuruluşuyduk. Ama bugün 20-30 tane en az yardım kuruluşu Afrika'ya, Asya'ya, işte en son talihsiz bir olay yaşandı biliyorsunuz Myanmar'da Burma Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz resmen bir saldırıya, tecavüze uğradı. İşte bakıyorsunuz eskisi gibi değil ama ya bir anda Türkiye'den yüzlerce yardım kuruluşu Arakanlı Müslüman kardeşlerimize yardım için gittiler oraya.
Bakan dahil.
Bakan,
Dışişleri Bakanımız
dahil,
değil mi? Mübarek
yani,
insan bu,
evet, dikkat edelim. Mesela Somali oldu geçtiğimiz Ramazan'da da. Bakıyoruz geçen sene Somali'de çok büyük bir kuraklık felaketi oldu. Buradan adeta başbakan ve kabine neredeyse Somali'ye indi. Bütün yardım kuruluşlarımız. Şimdi bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. O az önce dediğiniz gibi yani İslam Birliği şuurudur bu. Tabii. Yani bugün eğer Türkiye'den 30-40 tane kuruluş kurban kesmeye ya da bir felakette bir Somali'ye, bir Bangladeş'e, Burma Arakan'a ya da Yemen'e gidiyorsa ya da Balkanlara, Kosova'ya, Bosna'ya, Sarajevo'ya gidiyorsa bu hangi düşünceyle hareket ediyor? İslam kardeşliği düşüncesiyle. İslam birliği yani Müslümanlar bir vücut gibidir. Müslümanlar bir bütündür. Bu düşünce, bu felsefenin pratiğe yansımalarını görüyoruz. Yani bu, evet. O açıdan derim, ümitliyiz yani. Çok bunlar güzel tabii. Gelişmeler. Tabii ki her gelişme sancılı olur. Tabii bütün doğumlar sancılı olur. Yani evet. Hiçbir şey böyle kolay olmuyor. Evet. Çok basit olmuyor. Her şeyin bir bedeli var. Bu bedelin içerisinde tabii sıkıntılar vardır, acılar vardır. Zaman zaman hiç beklemediğiniz olaylar vardır ama sonucu bakıyoruz, sonucunu görüyoruz. Çünkü önemli olan burada iyi niyetli olmak, samimi olmak. Yani dikkat ederseniz Türkiye'nin 2012 yılında geldiği noktaya bakıyoruz. Dünyanın 110 ülke ve bölgesinde gidiyoruz. İşte yetimhaneler açıyoruz. Su kuyuları açıyoruz. Efendim katarak ameliyatları yapıyoruz. Yani ameliyat yapmaya gidiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bizim gibi birçok kuruluş böyle İHA, İnsani Yardım Vakfı gibi birçok kuruluşlarımız var. Yani bugün hükümete baktığımız hükümetin de yan kuruluşları var. İşte Kızılay'ı gidiyor, TİKAS'ı gidiyor. Yani birçok kuruluşlar var. Kimse Yok Su var, efendim Can Suyu var, Yardım Eli var, İHA'sı var. Bakıyoruz bütün kuruluşlarımız yani Asya'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara, Afrika'ya, Orta Doğu'ya sürekli bir projeyle gidiyor. Kimi okul projesi yapıyor, kimi işte tarım projesi, kimi hastane projesi, kimi su projesi, yani kimi okul projesiyle gidiyor. Bu nedir? İşte bu az önce dediğiniz gibi bunların hepsi bir süre sonra, hiçbir şey tesadüfi değil dediğiniz gibi, bunlar bir süre sonra İslam Birliği'nin bence en önemli temelli altyapısını oluşturuyor.
Tabii.
Bir gün gelecek bu işin son çatı noktası inşallah koyulacaktır yani.
Evet.
Ama iş oraya doğru gidiyor. Yani bu olumlu şeyleri de görmemiz lazım. Yani hep olayın böyle karanlık yüzüne bakmamak lazım. Tabii ki sıkıntıları konuşacağız, problemleri konuşacağız, öz eleştirimizi yapacağız ki eksikliğimizi görmek içindir bu. Ama güzel şeyleri de görmek lazım. Yani evet. O umut, istikbalde umut var gerçekten. Bunun işaretlerini görüyoruz sahada.
Hayır, senin o cümleyi zikretmen ayrıca bir önemi var. Şimdi yani bunu pratikte burada bir yazar da zikredebilir. Yani bunun İslam Birliği'ne doğru gittiğini pratik hayatta, yani sen pratikte bunu gördüğün için. Yani
tabii sahada gördüğün için
bu gidişatı. Evet. Sahada görmek, pratikte görmek bambaşka bir şey. O yüzden altyapısı olan bir cümle senin söylediğin. Yani
doğru.
İstikbalde yakında İslam Birliği'ne doğru bir gidişatın olduğunu senin bütün o coğrafyayı, bütün dünyayı görerek teşhis etmenin bir sonucu o cümle. O yüzden önemli. Ve şu da çok önemli. Sen bir yere gittiğinde bir yardım eli uzattığında hani İslam Birliği sadece Müslümanların huzuru barışı için değil, bütün dünyanın huzuru tabii. Ve barışı için. Biz bölgemizde mesela sorunlu bölgeler var. Ermenistan, İsrail.
Doğru.
İşte biz onların hepsinin içine katan, değil mi? Kesinlikle. Osmanlı döneminde o coğrafyada kesinlikle. Da hep öyleydi. Sen bir yere yardıma gittiğinde çocuk Hristiyan diye yardım esirgiyor musun? Onu, mümkün mü böyle bir
aslında
şey?
Aslında güzel altını çizdin. Güzel evet. Bir hatırlatma yaptın.
Bu çok önemli bir şey. Sen hiçbir şekilde ayırt etmiyorsun. Orada ne kesinlikle. İnsanı, çocuğu, ne Hristiyan diye, ne Müslüman diye. Sen kesinlikle. Orada insani ve vicdani ve İslam'ın bize kattığı o şuurla, o vicdanla o hareketi yaptığın için
tabii.
Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bir örneği zaten. Kesinlikle. Allah'ın emri, biz onlar bize emanet. Bu bölgede o huzuru, barışı sağlarken biz Ermenistan sorununu da İslam Birliği'ni kurarak onu da halletmiş olacağız.
Kesinlikle.
İsrail sorununu da o İslam Birliği'nde halletmiş olacağız.
Orada haklısın.
Allah'ın
evet.
İzniyle.
O çok önemli. Onu şöyle açıklama getirmemiz gerekiyor. Allah razı olsun. İyi hatırlattın. Biz bir yerde su kuyusu açtığımızda bu bölgede Hristiyan mı var, Müslüman mı var diye ayırt etmiyoruz zaten. Burada bu bölgede yaşayan insanların su kuyusuna ihtiyacı var. Oradan zaten insanlar iç içe beraber yaşıyorlar. Evet. Yani orada su kuyusuna gelen insan, aman Hristiyanlar buradan su almasın diye bir şey yok. Mesela katarak ameliyatları evet. Yapıyoruz. Bizim katarak ameliyatları yaptığımız yere bütün herkes muayeneye geliyor. Kimse kimseye sormuyor. Yani bu insan, siz Müslüman mısınız, Hristiyan mısınız diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü o dediğiniz gibi bu İslam'ın zaten en önemli özelliklerinden biridir. Biz mazlumun dinini, ırkını, milletini, milliyetini sormuyoruz. mazlum mazlumdur. Bütün insanları Allah'ın yarattığı bir şey olarak, bir mazlum olarak görürüz. Evet. İhtiyacı olan bütün insan, olan da olmayan da sizin dediğiniz gibi. Hı-hı. Çünkü İslam örnektir. Öyle değil mi? Bütün dinlere bir örneklik teşkil eder. Son dindir diyoruz ve bizim dinimizin de en önemli şeyi nedir? Adalet ve ahlak. Biz adalet üzerine şey yapıyoruz. Yani adaletli olmak zorundayız. Ne olursa olsun. İslam'da her şeyin hukuku var. Dediğiniz gibi bizim topraklarımızda yaşayan azınlıkların da hukuku vardır. Onların can güvenliği, mal güvenliği, namus güvenliği hepsi İslam'ın şeyi altındadır.
Güvencesi.
Güvencesi altındadır. O açıdan dediğiniz gibi sorunlara biz yani millet ya da kavim ya da din, ırk, mezhep kavramından asla yaklaşamayız. Çünkü din böyle bir şeyi emretmiyor. Din bize başta her şeyden önce adaletli olmayı emrediyor. Tabii. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, kardeşiniz dahi olsa adaletli olmayı emrediyor. O açıdan dediğim gibi coğrafyada İslam dünyasında ve coğrafyasında seyahat ettiğimizde, coğrafyaya çıktığımızda şunu görüyoruz ki gerçekten de Müslümanlar son 40-50 yılla oranla her açıdan çok ümitli bir şey var, gelişme olduğunu görüyoruz. Bu gelişmeyi eğitim alanında, az önce dediğim gibi siyasi alanda, ekonomik anlamda, kimi yerlerde yavaş gidiyor, kimi yerlerde hızlı, kimi yerlerde çok hızlı gidiyor. Bu ama hepsi bir mecraya doğru akıyor. Bu çok önemli. İşte yani bütün böyle farklı ırmaklardan, derelerden gelen ama inşallah ummanda buluşacak olan bir su damarları gibi çok güzel bir gelişme var yani. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bakın 20 yıl önce Türkiye'de yabancı öğrenci, okuyan yabancı öğrencileri parmakla gösterirdiniz. Ama bugün İstanbul Üniversitesi'ne bakın, üniversitelerimize bakın. Dünyanın her yerinden öğrenci geliyor. Yani Afrika'dan, Asya'dan, efendim Orta Doğu'dan, Balkanlardan her yerden öğrenci geliyor Türkiye'ye okumaya. Bu çok önemli bir şey. Ve buraya gelen çocuklar burada bizim kültürümüzle sonuç itibariyle tanışıyorlar. Bizim dinimizle, kültürümüzle, ahlakımızla, geleneğimizle, töremizle tanışıyorlar. Ve ülkelerine döndüklerinde onların kafalarında çok farklı bir Türkiye şeyi oluşuyor, imajı oluşuyor. Ve bunlar yarının ülkelerine gittiğimizde yarının yöneticileri olarak gidiyorlar yani. Bir de bizim bu ülkelerde faaliyet gösteren kurumlarımızı düşünün. Okullarımız, kurumlarımız, sivil toplum örgütümüz, işte sizin dünyanın belki de siz de öyle yani dünyanın en az 110-120 ülkesinde sonuç itibariyle faaliyet gösteriyorsunuz. Yani öyle. Bütün dillere çevrilen kitaplarınız var, işte Latin Amerika'dan tutun Afrika'dan Asya'ya kadar siz de aynı şekilde çevrilen kitaplarınız var. O dillere çeviriyorsunuz. İnsanlar bunlardan istifade ediyor. İnternet ortamında CD'ler, kitaplar. Şimdi bunların hiçbiri boş yere yapılmıyor. Bunların hiçbiri havaya gitmiyor. Bunların hepsinin 10 yıl, 20 yıl sonra bir pratikte bir yansıması olacak. Bir karşılığı olacak yani.
Elbette.
O da her şeye geliyor dediğiniz gibi. Birlik ve beraberlik. Ya birlik şeyi kavramı çok önemli. Bir ve beraber olma. Yani namazda bile namazın bile cemaatle kılınması çok önemli. Yani tek başına değil, cemaatle kılınması. Burada dikkat edin, vurgular safların düzgün olması. Allah kendi yolunda bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Bakıyoruz hep birlik ve beraberlik var. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp parçalanmayın. Yani birlik vurgusu çok önemli. Yani hiçbir ideolojide ve ideolojilerde bu kadar, İslam dininde olduğu kadar birlik ve beraberlik vurgusu yok.
Evet.
Sürekli bir ve beraber olma şeyi var. Bu birlik tabii neyi getiriyor? Bireyselliğin mesela Batı'da ve materyalizmde bireysellik ve egoizm vardır. Ama İslam'da bireysellik ve egoizm reddedilmiştir. Birlik ve beraberlik. Burada birden yola çıkarak birlik olma ve bu birliği az önce de dediğim gibi İslam birliği hep söylüyoruz, iddiada İslam diyoruz. Buradaki temel felsefe ekonomide, siyasette, kültürde, sanatta, duyguda, düşüncede, gönülde, her şeyde birlik ve beraberlik olmak. İşte bu birlik ve beraberlik bir gücü daha sonra oluşturuyor. Büyük bir güç. İşte bu güç dediğiniz gibi nedir? Bizim iddia ettiğimiz nedir? Bütün dünyaya Allah'ın adaletini, Allah'ın bize sürekli olarak bizden istediği ahlakı, adaleti ve huzurlu bir dünyayı sunma. Yani model oluşturabilmek. İşte bu modeli nasıl oluşturacağız? Bir yerden bir örnek olması gerekir. Modelin oluşması için. O örneği işte o örneğin bizim tarihimizde var o örnek. Hı hı. Osmanlı tarihinde var. Yaşanmış örneği var. Biz teori, İttihad-ı İslam derken bir teoriden bahsetmiyoruz. Bir hayalden bahsetmiyoruz yani. Evet. Bu geçmiş tarihimizde var. Osmanlı bunu yapmış, başarmış. Yani örnekleri var. Ve tekrar dünyanın şu an bir buhran yaşanıyor dünyada. Görüyoruz yani hele hele şu bakın şimdi İslam dünyasının en ciddi birlik bir olduğu, bir arada olduğu kurum İslam Konferans Örgütü. Yeni adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı. Hı. Ama çaremi değil. Bir etkinliği yok. İşte 57 ülke 1969 yılında Mescid-i Aksa'ya saldırı olduğu, kundaklandığı için bir araya geldi. Bugün 57 ülke. Ama bakıyoruz bir Bosna sorunumuz, bir Kosova, Çeçenistan, dünya yanıyor. Yani hele hele bizim işte en son Irak'taki hadise, Filistin yıllardır herkese öyle. Yani işte yakın dönemde bakıyoruz yanı başımızda işte Suriye'de cereyan eden hadiseler. Yani İslam dünyası, İslam Konferans Örgütü maalesef böyle bir etkinliği yok. Yaptırım gücü yok. Yani ekonomik bir yapısı da yok. Ama karşısında ne var? Karşısında bir Birleşmiş Milletler var. Bakın 5 tane ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 üye ülke koca Birleşmiş Milletler'e üye ülkeleri elinde istediği gibi oynatabiliyor. Hı hı. İşte Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. Hı hı. İstediği karar alıyor. Dediği dedik, yaptık. Niçin? Ekonomik gücü var, siyasi yaptırım gücü var. Ama bunun işte NATO'nun kendine göre bir askeri gücü var. Yani işine geldi mi bir yere müdahale ediyor, işine gelmedi mi etmiyor. Ya Batı dünyasının yani bakıyoruz karşı tarafımızda İslam dünyasının karşısında bir Birleşmiş Milletler ve NATO gibi bir güç var. Bu hem ekonomik güç, hem siyasi güç, hem de askeri bir güçtür. Ama İslam dünyasının böyle bir gücü yok. İslam Konferans Örgütü ve Arap Ligi. Bakıyoruz birinde işte 57 ülke, birinde 23 ülke var. Ama bakıyorsunuz yok, gücü yok. Ekonomik gücü yok, siyasi gücü yok. Peki kaynak olarak var mı? Kaynak olarak var. İslam dünyasına, İslam Konferans Örgütü'ne bakıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı. 57 İslam ülkesi. Dediğiniz gibi bunun altına bakın. En az Batı dünyası kadar. Bir kere Batı dünyasının en önemli ihtiyacı olan enerji kaynaklarını İslam dünyası karşılıyor. Doğalgazından, petrolünden, tutun işte altınından, her türlü potansiyeline kadar var olan potansiyeli maalesef etkili kullanamayan bir İslam dünyası var. İslam İşbirliği Teşkilatı var. İşte bu askeri anlamda ve siyasi anlamda, ekonomik anlamda maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı sahip olduğu o ekonomik ve siyasi potansiyeli elinin altında var olan o potansiyeli, insan gücünü, beyin gücünü organize bir türlü edemedi, edemiyor. 1969 yılından beri İslam Konferans Örgütü. Ama inşallah bu son Arap devrimleriyle birlikte bizim etrafımızda çok ciddi bir şey var. Tabii ateş çemberi diyoruz ama bunun da tersinde çok büyük bir şey var, bir şans var. Bizim için çok büyük bir şans var. Ve İslam dünyası bize bakıyor. Her anlamda Arap sokağı, Arap dünyası ve İslam dünyası Balkanlardan, bakın Asya'dan Orta Doğu'ya kadar gözü hep Osmanlı'daydı. Bugün gözü Türkiye'de. Bizden bir şeyler bekliyorlar. Gerçekten evet. Bekliyorlar. Bu organizasyon şeyi çok önemli. İslam dünyasının kendi içerisindeki fikir organizasyonu, ekonomik organizasyon, siyasi organizasyon çok önemli. İşte bu organizasyonun temellerini nasıl atabiliriz? İslam birliği fikrini daha da çok bu dönemde dillendirmek gerekiyor ve bunun için de çok ciddi manada çalışmalar yapmak gerekiyor. Evet. Özellikle bu yaşadığımız son günlerde.
Çok güzel ifade ettin. Allah razı olsun Osman'cığım. Şu görülüyor. İslam dünyasının bir lidere ihtiyacı var. Şimdi bütün altyapı tamam. Ama bir akil insan
tabii o
bir yani o bütün o organizasyonu toparlayacak ve o kendi bu sadece siyasi anlamda değil. Bu manevi anlamda da bir lider. Mesela
kesinlikle.
O bizim seçtiğimiz bir lider de olamaz zaten. O ancak Allah'ın seçtiği bir
kesinlikle.
Lider olabilir. Onun aklı, onun merhameti, onun adaleti, onun dirayeti, onun kötülüklere karşı dik duruşu, onların felsefesinde ezişi, bütün Müslümanları birleştirici rolü. Yani o kendi bünyesinde bunların hepsini toplamış ve böylece İslam dünyasını toparlayacak olan bir lider olması gerekliliği açık gösteriyor. Ve bu olmazsa dediğin gibi altını var, petrolü, altyapısı, gazı,
insan yani gücü.
Her şey var ama Müslümanlar yoksul.
Evet.
Şimdi eğer birlik olmazsa ayrılıkta Müslüman evet. dünyasının durumu yoksulluk, zayıflık, güçsüzlük,
evet. güçsüzlük,
geri kalmışlık.
Evet.
Ancak birlik olursa bu zayıflık güçlülüğe dönecek.
Kesinlikle.
Dediğin gibi.
Kesinlikle.
Yoksulluk zenginliğe dönecek. Geri kalmışlık ileri bir medeniyete ulaşacak. Bu ancak dediğin bir birlik vesilesiyle bu güç birliği biz askeri birlikte olacak ama
tabii.
barış gücü olacak.
Tabii,
yani
tabii.
onun varlığı caydırıcı bir güç olacak.
Kesinlikle.
Gelip Afganistan'a, Irak'a girip işgal edebilecekler mi o zaman?
Doğru.
Veya PKK terörü varlığını sürdürebilecek mi o zaman? Yani o caydırıcılığın karşısında
kesinlikle.
Hiçbir zalim, hiçbir kötü zihniyet varlığını sürdürmesi mümkün olmaz
mümkün
Allah'ın
değil,
izniyle.
Doğru. Orada çok önemli. O tabii birlik dediğiniz gibi birlik olduğunda paylaşım da olur. İşte o paylaşım çok önemli. Yani sizde petrol vardır. Burada insan ve akıl, beyin gücü vardır. Bir yerde işte askeri güç vardır. Bir yerde kültürel güç vardır. Bunların hepsinin paylaşımıyla zaten birlik fikri bunu paylaştırır. Paylaşmak da sonuçta şeydir yani bir kardeşlikle alakalı. Bu fikir olursa siz de paylaşırsınız. Yoksa egoizm. Egoizm paylaşmaz. Materyalist felsefe paylaşmaz.
Tabii.
Kendine saklar, kendini tutar. Emperyalist felsefe budur zaten. Sömürür, alır, kendini tutar. Paylaşmaz. Ama dediğin gibi İslam, birlik ve beraberlik, sevgi paylaştırır. Her şeyi paylaştırır. Alırsın, paylaşırsın. Ne diyor? Yani çünkü zekat nedir? Zekat paylaşmaktır. Sadece malın zekatı değil, fikrin de zekatı vardır. Malın, siyasetin, her türlü gücün zekatı vardır İslam'da. Bunu vermek zorundasın. Yani eğer Afrika'da kuraklık varsa ne yaparsın? Gidersin oraya. Orada niçin var Afrika'da kuraklık? Afrika'da su problemi yok. Belli dönemlerde yağmur sezonu vardır. Yağmur sezonunda mevsimde yağmurlar yer. Ama teknoloji yok. Ülkeler fakir, ülkeler sömürülmüş. Yağan yağmur su damarları, su göletleri toprağın altındadır. 80 metre toprağın altı Afrika'da aynı petrol gibi su damarları, su göletleriyle şeydir. 30 metreden su çıkarıyorsunuz. 80 metreden, 60-40 metreden su çıkarıyorsunuz. Ama o teknoloji yok. O gelişmişlik yok. O geri kalmışlık var. Siz gidiyorsunuz Afrika'ya. Teknolojiniz var, gücünüz var, insan ve para gücünüz var, kültürel, ekonomik gücünüz var. Gidiyorsunuz Afrika'ya. Afrika'da suyu da çıkarırsınız. Hayvancılığı da geliştirirsiniz. Tarımı da geliştirirsiniz. Öğretirsiniz. Yani bugün Somali'yi ihya etmeniz en fazla 5 yıldır. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl değil. 5 yıldır Somali'yi ihya etmeniz, tarımı, hayvancılığı, su problemini, su kanallarını aşmanız en fazla 5 yıldır Somali'de. Hiçbir şey değil. Yani yine bugün bakın Nijer'e bakıyoruz işte dünyanın en fakir ülkelerinden biri yani 13-14 milyon işte nüfusu var ama bakıyorsunuz açlıktan kırılıyor. Tamamen çöl iklimi hakim, okuma yazma oranı çok çok düşük, fakirlik var ülke yönetiminde ama dünyanın en önemli uranyum yatağı Nijer. En önemli uranyum yatağı ama dünyanın en fakir ülkesidir. Çok ilginç. Sömürülüyor. Ama siz dediğiniz gibi İslam işbirliği olsa, İslam birliği olsa, pratik manada işleyen, gerçekten de sağlıklı bir şekilde İslam birliği projesi bugün hayatta uygulanıyor olmuş olsa, iki tane İslam ülkesi, Nijer'i 4 yılda ihya eder, cennete Tabii. çevirir, tanıyamazsınız. Yani birçok ülke böyle Afrika'da. Gidin Kamerun öyledir, işte Sudan öyle, Somali öyle, efendime söyleyeyim işte Habeşistan'a, Etiyopya'ya gidin öyle. Yani buralar sömürü zihniyeti buraları bu hale getirdi. Yoksa gerçekten de bu insanların sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bu insanlarla paylaşmış olsanız Afrika inanın cennete döner ve bütün dünyaya bakar.
Evvel Allah yapacağız evet, inşallah Osman.
İnşallah. Onun için çünkü, bu teorik değildir. İttihadı İslam asla teori değil. Evet. Hayal değildir. İttihadı İslam'ın, İslam Birliği'nin altyapısı var. Potansiyeli var. Her şeyi var. Sadece burada gerçekten de çok cesur risk alabilecek liderlere ve birkaç ülkeye ihtiyaç var. Burada az önce rahmetli andık, Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız mesela D8 hareketi İslam Birliği'nin aslında bir şeyi de bir en önemli altyapısının bir başlangıcıydı. Bir işaretiydi yani o potansiyel vardı yani. Ve o potansiyeli getirdi ortaya koydu. Pratik bir şeydi o adımıydı. Ama tabii devam etmedi. Sekteye uğradı. Şimdi evet. bir şekilde ama gene bakıyoruz mesela şu son 4-5 yıldır gerçekten de Türkiye'nin Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da ve Orta Doğu'da aldığı role bakıyoruz. Ticari, siyasi, kültürel açılımına baktığımızda, İslam coğrafyasıyla bu açılımına baktığımızda bu politikanın gene bizi doğal süreci bizi İslam Birliği'ne doğru götüreceğinin de çok net işaretleri var.
Evet, evet.
İnşallah eninde sonunda bu gerçekleşecek. Allah'ın vaadi bu. Sonuçta Müslümanlar eninde sonunda bir araya gelecek. Gelmek evet. zorunda. Başka şansı yok.
Evet. Çok doğru. Allah razı olsun. Yani bunu ihtiyaçları gören bir insan olarak söylemen kıymetli. Yani bu söz herhangi birinin söylemesi gibi değil. Yani derinlemesine gördüğün için o ihtiyaçları
tabii İslam doğru dünyasında... yani sahada bunu müşahede evet, ediyorsun bu yani önemli. Gerçekten her şey hazır.
Her detayına vakıfsın çünkü. Evet. Yani oradaki evet, insanların, oradaki ihtiyaçların ve zor diye bir şey yok. Eğer zor diye bir şey olsa sen 110 ülkeye gidip onca insanın ihtiyacını karşılamaya muktedir olamazdın. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor Cenab-ı Allah.
Orada haklısın evet.
Bir daha söylüyor üstüne tamam. Cenab-ı Allah. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır diye şeytanın Allah'a sınırım. Şu kadar kolaydır. Yani yan odada bizim bir kardeşimiz var. Hasta yatıyor. Yani ona bir çorba yapıp, ona ilacını verip, onu iyileştirmek, ona vesile olmak, onun ayağa kalkmasına, sağlıklı olmasına, Allah'ı zikretmesine vesile olmak bir kişiye ne kadar kolaysa bütün dünyaya da o kadar kolaydır. İnsanımız var. Para evet. var Allah'ın izniyle. Yeraltı kaynakları var. Her şeyi var değil mi? Her saydın şey İslam dünyasının her şeyi var. Evet. Yani istenince olmayacak hiçbir şey yok.
Kesinlikle bana yani 15 sene önce deseydiniz yani işte günün birinde Latin Amerika'ya gider misiniz diye ya da işte Afrika'da herhangi bir yere gider misiniz diye 15 sene önce çok zor derdim belki de. Şimdi bakıyorum, şimdi inanamıyorum. Aynı şey sizin için de geçerlidir yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1995 yılında işte Kosova, işte Irak yanı başımızda.
Bosna.
Evet, Bosna. Burada işte kurban kesiyorsunuz. Yani hayal bile edemeyeceğiniz bir şeydi. Ama evet, şartlar, koşullar ve sizin tabii şeyiniz de samimiyetiniz de çok önemli. İnancınız, evet, samimiyetiniz, evet. kendinize hedef koymanız bu çok önemli. Çünkü biz kuru kuruya İslam Birliği'ni sabahtan akşama kadar konuşalım. Bunu oluşturamayız. Ama İslam Birliği bir gönül birliğidir. Fikir birliğidir. Hedef birliğidir. Yani iman birliğidir. İnanç birliğidir. Yani bu imanın gereğidir bir olmak. Başında da söyledik. Sonra da öyle şey yapalım. Yani burada en önemli şey Müslümanlar ancak kardeştirler. Diğer insanlar da bizim kardeşliğimizin İnsan şeyini görür tabii. Evet. Kesinlikle yani bizim kardeşliğimizin tezahürünü görmek zorundadır. Yani kardeşliğin ne olduğunu görür. Biz kardeşliğimizi yaşarız. Biz kardeşiz. Kardeşliğin gereğini yerine getirmemiz gerekir ki o bellidir. Paylaşmaktır. Her şeyi paylaşmaktır. İlimi, bilimi, sanatı, kültürü, teknolojiyi, siyaseti her şeyi paylaşmak. Adaletli bir sistem kurmak. Bu. Ve adaletli sistemi kurduğunuzda elinizin altında yaşayan herkesin zaten can güvenliği, sosyal güvenliği, hayat güvenliği de sizin üzerinize vebaldir.
Bu aslında pratikte yani tek bir hamleyle bile hallolabilecek bir şey. Sen de çok iyi biliyorsun ki Amerika silahlanmaya 640 milyar dolar harcıyor.
Bak, değil mi? Evet.
Silahı kaldırdın mı dünyadan?
Doğru.
Zaten her şey ne kadar kalkınır? Sadece bu Amerika
çok
parası.
Yani.
Yani silaha gerek olmayacak bir ortam hazırladığında, değil
evet.
mi? İslami şuurla, imani sevgiyle, muhabbetle ne Somalisi ne Afrikası dünyaya kaç
doğru.
ne kadar şey yetecek?
Çok ilginç bir şey söyledin. Ya Allah razı olsun. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bakıyorsunuz. Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa.
Çin, Fransa. Evet.
Evet, Çin. Bakıyorsunuz bu ülkeler dünyada silah üreten en önemli ülkeler. Hani Japonya'yı biraz şey yapmazsak en önemli Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya. Bakın dünyada en çok silah üreten ülkeler, silah sanayiyle bütçelerini güçlendiren ülkeler bunlar. Az önce dediğiniz gibi. Evet. Yani bu ülkeler silah üretiyor, kimyasal silah üretiyorlar, kimyasal silah şey üretiyorlar, ağır silahlar üretiyorlar ve bu ülkelerin ürettiği silahlarla dediğiniz gibi insanlar ölüyor, insanlar öldürülüyor. Ve az önce dediğim mesele aslında bu silah sanayine harcanan bütçe. Bu başlı başına ayrı bir program konusu.
Tabii.
Dediğim gibi yani silah sanayine ayrılan bütçenin yani %50'sini kısmış olsa bu ülkeler ve az gelişmiş gelişmekte olan ülkelere sadece sağlık ve tarım katkısında bulunmuş olsalar dünya çok bambaşka bir dünya olur.
Evet, inşallah o bize nasip olacak Osman.
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Biz yani İslam'ın dünyadaki Allah'ın izniyle, Allah'ın istihdam etmesiyle görevlendirdiği bir millet olarak Türk milleti.
İnşallah.
Gerçekten bu şuurda hep yani hadimi olan İslam'a ve insana hadim olmuş, hizmetkar olmuş bir millet olarak yine buna öncü olacağız Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Ve senin çok zikrettiğin gibi o kelimeyi, sevgi kelimesini.
Tabii.
Çünkü bir de Allah sevgisiyle insanları seveceğiz, seviyoruz. O sevgiyle yaklaştıktan sonra ve o sevgiyi de önce mesela milletimizin içinde sen bir yere yardıma gittiğinde hangi camianın yardım kuruluşu, hangi cemaatin insanı diye bakmıyorsun
kimse,
ki.
Aynen,
onun
doğru.
da koluna giriyorsun.
Tabii.
Beraber yardım
kesinlikle.
Ediyorsun. Onun da koluna giriyorsun.
Kesinlikle.
Demek ki camiaların bir şey yok. O sevgiyle biz önce kendi içimizde camiaların birbirine olan sevgisini tam oturtmalıyız.
O çok önemli. Evet, merhamet ve rahmet o bizde var yani. O çok önemli. Biz yani Allah'ın rahmet sıfatı var, merhamet sıfatı var. Çünkü iman etmedikçe cennete giremiyorsunuz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmuyorsunuz. Bundan daha büyük bir şey yok yani. Her şey onunla başlıyor. Doğru söylüyorsun. Ama inşallah tabii şu yaşadığımız günler bize bir şeyi gösteriyor ki kaçınılmaz olan bir şey var. Gerçekten kaçınılmaz olan, elzem olan, çok acil olan bir şey var. O da İslam dünyasının birliğiyle ilgili çok ciddi bir şekilde çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani bugün özellikle İslam dünyası ekonomik anlamda Türkiye'de öyle çok şükür standartları geçmiş yıllara oranla çok yüksek ve de yükseliyor. Bir güzel gelişme de Arap dünyasında teknolojiye, sanayiye ve bilime yatırımların yapıldığını görüyoruz. Bu çok önemli. İşte Katar'da, Suudi Arabistan dahil olmak üzere Körfez ülkelerinde birçok ülkelerde özellikle petrol ve zengin olan ülkelerde bilime ve teknolojiye yatırımı görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bu hayra alamet. Bu iyi bir gelişme. Az önce dediğin gibi. İşte bunlar bir müddet sonra tabii çok önemli. Fikir birlikteliği bir müddet sonra eylem birlikteliğini de beraber getirecektir. Ama her şeyin başı dediğin gibi fikir ve gönül birlikteliğiyle beraber pratiğe, eylem birlikteliğine geçmek. Ben süreç bizi şeye doğru götürüyor aslında. Birlik ve beraberliğe doğru götürüyor. Bu çok önemli. Bakın yıllardır Arap Birliği var mesela. Arap Birliği kendi içinde dahi sorunlarını çözemiyor.
Evet.
Yani Arap Birliği adı var, kendi yok. İslam İşbirliği Teşkilatı da öyleydi dikkat ederseniz. Yani adeta konferans örgütü. Adı üzerinde zaten adı İslam konferans örgütüydü.
Evet.
Düşünebiliyor musunuz? Adı üzerinde. Ama şimdi adı İslam İşbirliği Teşkilatı'na çevrildi. Hı hı. Bu İşbirliği Teşkilatı çok önemli. Yani işbirlik, beraber bir şeyler yapabilme, istişare edebilme şeyine, sürecine geldi. İnşallah bu İslam İşbirliği Teşkilatı süreci İslam Birliği sürecine sürecinde inşallah şey bulur, son bulur diyelim. Çünkü oraya gelmek zorunda.
Evet.
İnşallah bu süreç, ben öyle görüyorum ki hayra alamet olacak. Çünkü şu an Orta Doğu'da, Orta Doğu tarihinin belki hiçbir dönem bu kadar sancılı bir süreç yaşamadı. Böylesine sancılı bir süreç yaşamalı. Bu sancılı süreçle birlikte işte az önce dediğin gibi Tunus'ta, Mısır'da ve Libya'da yaşanan devrimler çok önemli. Halkın artık yeter artık, yani biz kendi kendimizi yönetelim şeyi, seslenişi çok önemli. Sandıktan insanların sevdiği ya da istediği liderlerin orada iktidara gelmesi çok önemli. Ve bu süreç, dikkat edersen, Orta Doğu'da ilk defa Orta Doğu halkları, Arap dünyası Türkiye'ye karşı bir bu denli yüksek derecede ortak bir şekilde sevgi ve sempati beslemedi.
Evet.
Ya bu çok önemli. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Burada bizden beklentiler var. Arap dünyası bizimle siyasi ve kültürel, ekonomik anlamda çok şeyini paylaşmak istiyor. Hiçbir dönem bu kadar olmamıştı.
Dediğin gibi senin de pratik hayatta bu İslam Birliği'nin ihtiyacını yakından gören bir insan olarak altyapısını çok güzel ifade ettiğin bu birliğe doğru Allah bizi götürüyor inşallah.
İnşallah ya.
Evet. Çok teşekkür ederim programıma katıldığın için.
Biz teşekkür ediyoruz. Kurum olarak bizi ağırladığınız için. Allah razı olsun. İnşallah sizin de çalışmalarınız hayırlara vesile oluyor. İnşallah gene hayırlı bir sonuç inşallah elde eder diyorum. Bütün İslam dünyası, ki gene ben Kurban Bayramı'nı da sizlerin ve bütün İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah hayırlara, daha mutlu bir geleceğe inşallah hep beraber şahit oluruz.
İnşallah. Evet. Osman Atalay'ın katılımıyla İttihat-ı İslam programımızın bugün sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.